Ayrım 38, sayfa 332, 60. kısım. Dayan güneşin ilk ışıklarıyla uyandı, giyindi. Pantolonunun üzerine su geçirmez bir tulum geçirdi. Üzerine de yine su geçirmez bir palço aldı. Sırt çantasını hazırladı. Halojen el feneri, ip kazma, yedek pil, silahı yoktu. Bıçak bile yoktu. Bir an yandaki çadırda uyuyan Moğollardan bir tüfek aşırmayı düşündü. Ama hemen vazgeçti. Böylesi fazla tehlikeli olurdu. Çantasının fermuarını kapatıp günün ilk ışıklarıyla buluştu. Her yer donmuştu. Bembeyaz otların arasında kimi zaman mavimsi birikintiler vardı. Çiğ damlaları buzlu hareketsizlikleriyle parıldıyordu. Ağaçların altında dallara asılıp durmaya çalışan güçsüz sarkıtlar. Bütün bunlar hafif bir saydamlıkta çevreleri saran, okşayan buğular yüzünden daha güçlü, daha ışıltılı görünüyordu. Uzakta ren geyiklerini duydu. Buzu kazıyan toynaklarını aşırı soğuk bölgede ısı alanları açan boğuk soluklarını işitiyordu. Siste hayvanları görmese bile kayalıkların dibinde likenlerde ağaç kabuklarında yalayacak tuz aradıklarını tahmin edebiliyordu. Daha da uzaktan gölün düzenli şapırtısı geliyordu kulağına. Dayan soğuk havayı soludu. Kampa baktı. Ne bir ses ne bir hareket vardı. Herkes uyuyordu. Billur çalıları kırmamaya özen göstererek ağaçların arasına daldı. 100 metre kadar ötede rahatlamak için durdu. Tümüyle giyinmeden önce işemeyi düşünemediği için kendi kendine küfürler savurdu. Ağaçların arkasında tulumundan kurtulabildiği ölçüde çömeldi. Sidiğindeki tuzun kokusunu alan renk geyikleri hemen o tarafa doğru koştu. Donmuş dallar arasında tarifsiz bir gürültü çıkardı. Olanca hızıyla giyinip kaçacak zamanı ancak bulabildi. Yeterince uzaklaştığına inandığında yavaşladı. Gülmekten katılacak gibiydi. Sinirli, gergin, sessiz ama rahatlatıcı kahkahalar. Baş parmaklarını sırt çantasının askılarında geçirip yürümeye koyuldu. Gölün kıyısına ulaştığında sağ Moğol rehberin ardında tokamağın bulunduğunu söyledikleri yamaca baktı. 2 kilometrelik bir yol. Kara ağaçların altına girdi ve tırmanmaya koyuldu. Birazdan solukları canını acıtmaya, tüm vücudu tere batmaya başladı. Sis damlacıkları pançonun üzerinde mücevher gibi parlıyordu. Soluğu billurumsu bir yağmur gibi düşüyordu. Otların arasında gölgeli yarıklar gördü. Yaklaştı. Hala vücut ısısında ala giyip ya da maral barınakları. Dayan eldivenlerinden birini çıkardı. Çıplak parmaklarıyla barınağın kenarını okşadı. Sonra bakışları ayaklarının arasında kahverengi köklere takıldı. Kökleri okşadı. Sertliklerinin tadına vardı. Tırmanmayı sürdürdü. İşte o zaman Gambuhu'nun sözlerini hatırladı. Atom felaketini ve kurbanlarının acılarını anlamak için söylediklerini. Öte yandan bir gece önce vardığı sonuçlar daha gerçekçi görünüyordu. Bilmediği bir nedenden ötürü parapsikologlar tokamağın başarısızlığının sorumluluğuna ortaktı. Şu ya da bu şekilde kazayla ilgiliydiler. Birden bir dizi anı canlandı kafasında. Hugo Jocum'un kahverengi lekelerle kaplı cesedini gördü. Ekzaması gerçek kahverengi bir deri değiştirmeye dönüşmüş Philip Thomas'ın pembemsi cildini, belliğinin bir köşesindeki bir anıyı da hatırladı o zaman. Rolf Banki'nin o kırmızı meyvelerle geviş getirmeye zorlayan tuhaf mide hastalığını. Bütün bunları neden bir gece önce de düşünmemişti? Parapsikologlar da radyasyona maruz kalmışlardı. Her biri daha uzaktan, yani daha hafif maruz kaldıkları atomun izlerini taşıyordu. Radyasyonun etkileri yıllar sonra birbirinden farklı ve çok değişik hastalıklar altında ortaya çıkabiliyordu. Parapsikologların rahatsızlığındaki tuhaflık deneylerin yenilgiyle açıklanabilirdi. Kuşkusuz. Aslında daha önce kimse tritium radyasyonuna maruz kalmamıştı. Dayan varsayımını daha da geliştirdi. Ya o nükleer patlama insanların metabolizmasını sakatladığı gibi beyinlerinde de bir hasara neden olduysa, belki de atom bilinçlerinde var olduğu iddia edilen gücü arttırmış, paranormal yeteneklerini geliştirmişti. Böylesi bir olayda rastlantıya inanmak güçtü. Buradan hareketle araştırma kullanıcıların radyasyona gönüllü olarak maruz kaldıklarını neden düşünmemeli? Ya da kişisel deneyimlerinin yanı sıra tritium patlamasının Tiseven işçilerde bilinç değişimlerine yol açtığına tanık olduklarını. Parapsikologlar işte o zaman aşırı bir deney gerçekleştirmişler, isteyerek bir atom şimşeği oluşturmuşlardı. Bir yerde hata yapmıştı insanlar, bütün bir halk ölmüştü ama büyücü çırakları amaçladıkları sonucu elde etmişlerdi. Yetenekleri atomun etkisiyle çoğalmıştı. Müneccimdi o adamlar, nükleer çağın müneccimleri. Dayan kararlı adımlarla ormanda ilerleyerek kanını ısıtırken giderek bu gerçeğin içine yerleşiyordu. Artık her şey uyum içindeydi. Kaza bir avuç bilim adamının gerçekleştirdiği bir sabotajın sonucuydu. İşte tarih de onları bu yüzden izliyor, ölümün eşiğindeyken onlara bu nedenle hayvan muamelesi yapıyordu. Kuşkusuz adamın taş çembere geri gelmelerinin nedeni de buydu. Deneyi tekrarlamak için, radyasyona maruz kalmak, güçlerini yeniden canlandırmak için. Dayan durdu. Tepenin üstüne varmış sisin arasından bir sonraki vadideki çukurluğu görmüştü. O açıklığın ortasında da tokamağın dev tacını. 61. kısım. Dayan gözünün önündeki bir kente benzetti. Taş halkanın çevresine hektarlarca bir alana yayılan yükseltileri, sislerin içinde kaybolan ve paslı demir aksamları olan binalar vardı. Sağda dağ bitişik termonükleer şebekeyi besleyen elektrik santralının türbinleri inmeye devam etti. Kayaların arasına yapılmış binaların ötesinde yolların ve rayların yarı görünür izlerini seçebiliyordu. Sovyetler merkezin yapılması için gerekli personel ve malzemeyi taşımak için bu altyapıdan yararlanmıştı. Dayanın başı döner gibi oldu. Ölümcül bir alevle yok olan bu projeye kaç mühendis, kaç işçi, kaç ruble gömülmüştü. Çemberin batı yanını gördü. Ayaklarının altında beton parçaları giderek otların yerini alıyordu. Molozları hurda demir parçalarını açtı. Sonra önüne çıkan ilk binaya girdi. İçerisi camlarla kırılmış odalara bölünmüştü. Dayan koridorun sonunda zemini molozlarla ve cam iğneleriyle kaplı, soğuktan çatlamış beton bir avluya çıktı. Yaklaştığını gören kırmızı gagalı kırlangıçlar havalandı. Kanatlarının gürültüsü beton duvarlarda yankılandı. Yeşilimsi duvarlar kızıl bir renge büründü. İçinde korku yoktu genç kadının. Bulunduğu yer öylesine kocaman, öylesine terk edilmişti ki insana gerçek dışı geliyordu. Sola döndü. Pencerelerden günün ilk ışıklarının sızdığı bir bloka girdi. Çatlaklarında süpürge otları ve yaban mersinleri biten duvarlar boyunca ilerlemeyi sürdürdü. Karnı delik deşik şiltelerle, dev aletlerle, karanlık makinalarla dolu salonlardan geçti. Biraz ötede bir alt kata inen bir merdiven buldu. Fenerini yaktı. En alt basamakta önüne bir dizi parmaklık çıktı. İtti. Parmaklık açıldı. Korkusunu bastırarak karanlık odaya daldı. Kendi soluğu tüm mekanı dolduruyormuş gibi geliyordu. Görebildiği kadarıyla zindandaydı. Fenerinin ışığı solunun iki yanına dizilmiş hücreleri aydınlatıyordu. Duvarlarda birbirinden ayrılmış zeminlerde zincirler bulunan basit odacıklar. Dayan hapishaneden ve Sibirya kamplarından ithal edilmiş şamanları düşündü. Binlerce muhalifin tedavi edildiği Rus psikiyatri merkezlerini düşündü. Bu gizli merkezlerde neler yaşanmıştı? Zindanda hala karanlıkta titreyerek kaderlerini bekleyen korkmuş büyücülerin çığlıkları, inlenimeleri yankılanıyordu. Fenerinin ışığı birden duvara kazınmış bir yazıya takıldı. Yaklaştı. Kurçatov Enstitüsü'nde gördüğü, burada da görür görmez tanıdığı kirli harfleri. Talih. Onun yanında da anlayamadığı bir kelime ve birkaç sayı. 1972. Dayanın bilincine bir ses, bir çeşit korku hakim oldu. Tokamak'ın büyük patronu Euk Talih de burada zincire vurulmuştu. Öteki şamanların acılarını paylaşmıştı. Bir açıklama bulmaya çalıştı. Aslında bu gördüğü birçok soruyu aydınlığa kavuşturuyordu. Evet, 17 büyücülerin kobay olarak kullanıldığı sadist deneylere sahne olmuştu. Ama Eugen Talih bu çeşit uygulamalara katılmamıştı. Tam tersine karşı çıkmış, işkencileri parti yönetimine şikayet etmekle korkutmuştu. Her şey işte o zaman değişmişti. Parapsikologlar kuşkusuz Tokamak'taki askerlerin de desteğiyle fizikçiyi herhangi bir vatana ihanet suçlamasıyla tutuklatmış, zindana atmışlardı. Ne de olsa bir tiseven, hep tiseven kalacaktı. Üstelik Rus askerleri de çekik gözlü küçük adamın gururunu kırma fırsatını kaçırmak istememiş olmalıydı. Dayan parmağını duvardaki yazının üzerinde gezdirdi. Bilim adamının taşa kazınmış öfkesini duyar gibi oldu. Uçları kıvrık harfleri anlayamamakla birlikte yazıların 1972 baharındaki felaketle ilgili olduğunu tahmin ediyordu. Demek doğru düşünmüştü. Talih patlama sırasında Dokamak'ın yönetiminde değildi artık. Adi bir siyasi tutuklu gibi zindandaydı. Dayan basamakları tırmandı. Bulduklarıyla şaşkın önüne çıkan koridora saptı. Boyutları giderek arttığını anlaması çok zaman almadı. Kapıların pervazları uzuyor, tavanlar ölçüsüz yüksekliklere varıyordu. Dayan tokamaka yaklaşıyordu. Sonunda deniz altındaki gibi bir çarkla açılan, hava geçirmez etrafı çelik kurşun bir kapının önüne vardı. Kapının hemen üzerinde yarı silinmiş kırmızı bir işaret. Dünyanın her köşesinde radyoaktif bir kaynağa yaklaşılmakta olduğunu gösteren o kırmızı pervane. Dayan fenerini dişlerinin arasında sıkıştırdı. Eldivenleri elleriyle kapının üzerindeki çarkı kavradı. Uzun uğraşlardan sonra çarkı döndürmeye başardı. Gücünü arttırdı. Sonunda tam döndürdü. Kapıyı çekti. Pervaz boyunca bitmiş likenleri söktü. Kapı önce biraz aralandı, sonra da bir rayın üzerinde kaymaya başladı. Gözlerine inanamıyordu. Yarısı beton, yarısı kurşun kapının kalınlığı 1 metreden fazlaydı. Eşiği geçtiğinde şaşkınlığı daha da arttı. Koridor aydınlıktı. Floresanlar beyaz bir ışık yayıyordu. Böyle bir yerde elektrik olması mümkün mü? Tokamak'ın ötedeki üyelerini hatırladı. Yoksa daha önce başkaları mı gelmişti? Buradan sonra geri dönemezdi artık. Hele amacına bu kadar yaklaşmışken dikkatli adımlarla taş çembere girdi. 62. kısım. Dayan 15 metre genişliğinde yuvarlak bir koridorda buldu kendini. Bu koridorun ortasında üzeri kablolarla, tellerle, bobinlerle, mıknatıslarla kaplı çember içinde çember, silindir bir kanal vardı. Bütün bu karmaşanın üzerindeki yarım daire biçimindeki mıknatıslar bu ilginç boru hattına çevrikten bir koruma sağlar gibiydi. Burada her şey dairenin, kıvrığın, çemberin kurallarına uygun olarak yapılmış gibiydi. Dayan yaklaştı. Karma karışık kablolar sarmaşıklar gibi sarkıyordu. Bakır bobinler düzenek boyunca düzenli aralıklarla sıralanıyordu. İnsanın ağzında bayat bir bonbon tadı bırakan uçuk bir pembe ile parıldıyordu. Altta bütün bunları taşımak için siyah metalden geometrik şekiller. Dayan borunun birkaç metre ötesindeydi. Bütün malzeme karışıklığının arasında siyah ve pürüzsüz çelik yüzeyi içinde bir zamanlar plazmanın ışık hızına yakın bir süratle dolaştığı, yıldız füzyon ısısına ulaştığı vakum odasını görebiliyordu. Zemini kaplayan molozların üzerinde hiç tıkırtı çıkarmamaya çalışarak dikkatle ilerlemeye devam etti. Kendini hiç bu kadar küçük, bu kadar sefil hissetmemişti. Bu makine başka bir ölçeğe, başka bir mantığa aitti. Dayan tümüyle insanın büyüklük kompleksine, yeryüzü kurallarına alt üst etme, maddenin en derin yapısını sarsma isteğine hizmet için yaratılmış bu eserin karşısında garip bir ürküntü duyuyordu. Kami Proteus'tan, yıldırım hırsızından bahsetmişti. Gambohu da insanların cüretini cezalandıran ruhlardan. Bu çemberin içinde yapılmak istenenler ne denli akıl almaz olursa olsun Dayan Tokamak'ın kutsal olan her şeye yönelik bir saygısızlığa, üstün güçlere bir meydan okumaya sahne olduğunu anlıyordu şimdi. Koridorun dönmesini izleyerek dakikalarca yürüdü. Sonra geri gelmeyi düşündü. Bu çemberde onun için hiçbir şey yoktu. Bu teknolojik çılgınlıklar ona en küçük bir ipucu bile vermiyor ve çığlık metalik bir ses gibi yayıldı. Elleriyle kulaklarını kapattı. Çığlık bu kez daha güçlü duyuldu. Fır dönen dayanılmaz bir tiz dalga gibi. Dayan içinde bulunduğu şoka rağmen duyduğu tiz sesin bir çığlık değil bir alarm olduğunu anladı. Tokamak harekete geçmek üzereydi. Uğursuz bir teyit gibi sağındaki duvarlarda gördüğü kurşun kaplı kapı hızla kapandı, kilitlendi. Dayan çarkın döndüğünü, kapının üzerindeki kırmızı pervanenin yandığını gördü. Bütün çember canlanıyor gibiydi. Aslında tehlike derecesi yüksek tüm merkezler böyle çalışırdı. Alarm durumunda alınacak ilk önlem tehlikeli bölgeyi tecrit etmek, bütün çıkışları kapatmaktır. İnsan hayatı pahasına olsa bile tisevenlerin diri diri kavrulmalarının nedeni de buydu. Dayan da böyle ölecekti. Açık bıraktığı kapıyı hatırladı. Topuklarının üzerinde dönüp bacaklarının var gücüyle koşmaya başladı. Gözleri dönen ışıklardan kamaşıp kulakları alarm sesinden vınlarken koştu, koştu, koştu. Yolunun üzerinde o geçerken kapanan bir sürü kapı gördü. Güvenlik mekanizmasından daha hızlı koşabilecek miydi? Birden ayaklarının altında bir homurtu duydu. Düzenek harekete geçiyordu. Düşünceler kafasını karıştırdı. Bir elektrik akımı oluşacak mıydı? Atomların milyonlarca derecelik bir ısıya ulaşmaları ne kadar zaman alırdı? Çember boyunca yüreği alev alev koşmaya devam etti. Homurtu artıyordu. Titreşim duvarları, yeri kabloları sarsıyor. Dayanın vücudunda dehşet dalgaları yayıyordu. Sonunda girdiği kapıyı gördü. Hala açıktı. Aynı anda kapı rayın üstünde kaymaya başladı. Dayan kara makaraların döndüğünü, menteşelerin yana doğru hareketlendiğini, beton kalınlığının pervazı kaplamaya başladığını gördü.